Ezra 9. bölüm 9. ayete geldik. 9. bölümde kutsal kitapta yazılı en büyük dualardan biriyle karşılaşıyoruz. Babil esaretinden sonra yazılmış olan 3 peygamberlik kitaplarının 9. bölümlerinde büyük dualar kaydedilmiştir. Örneğin Ezra 9, Nehemiya 9 ve Daniel 9. Burada Ezra'nın yaptığı o büyük duayı görüyoruz. Bütün bunlardan sonra önderler yanıma gelerek şöyle dediler. İsrail halkı kahinlerle leviller de içinde olmak üzere çevredeki halkların, Kenanlıların, Hititlerin, Perizlilerin, Yevusluların, Ammonluların, Muavlıların, Mısırlıların, Amorluların iğrenç alışkanlıklarından kendilerini ayrı tutmadı. Kendilerine ve oğullarına bu halklardan kız aldılar. Böylece kutsal soy çevredeki halklarla karıştı, önderlerle görevliler bu hayırlıkta öncülük etti. Bunu duyunca giysimi ve cübbemi yırttım. Saçımı sakalımı yoldum. Dehşet içerisinde otura kaldım. Sürgünden dönenlerin bu hainliğinden ötürü İsrail'in Tanrısının sözlerinden titreyenlerin hepsi çevremde toplandı. Bense akşam adağı sunulana kadar dehşet içerisinde kaldım. Akşam adağının sunulma zamanı gelince üzüntümü bir yana bırakıp kalktım. Giysimle cübbem hala yırtıktı. Diz çöküp ellerimi Tanrım Rabbe açtım. Şöyle dua ettim. Ey Tanrım, yüzümü sana çevirmeye utanıyorum. Sıkılıyorum. Ey Tanrım, günahlarımız başımızdan aşkın. Suçlarımız göklere ulaştı. Atalarımızın günlerinden bugüne kadar suçlarımız içerisinde boğulduk. Günahlarımız yüzünden biz de, krallarımızla kahinlerimiz de, yabancı kralların eline teslim edildik. Kılıçtan geçirildik. Sürgüne gönderildik, yağmalandık, bugün de olduğu gibi aşağılandık. Şimdi ise Tanrımız Rab bir an için bize acıdı. Sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı. Köleliğimizde bize yenilenme fırsatı sağladı. Evet, ilk 8 ayette Ezra böyle yakarıyor Tanrı'ya. Bunun daha önce açıklamasını yapmıştım ama birkaç noktaya tekrar değinmek istiyorum. Ezra duaya başlarken ellerimi Tanrı'ya açtım diyor. Peki Tanrı'ya el açmak ne demektir? Bunu sık sık her yerde görüyoruz değil mi? İnsanlar ellerini Tanrı'ya açıyorlar. Tanrı'ya el açmak demek ondan hiçbir şeyi gizlemiyorsunuz demektir. Dua yoluyla ona yaklaştığınız zaman düşünce ve canınızla, varlığınızla, yüreğinizle onun önünde apaçık bulunuyorsunuz demektir. Ezra Tanrı'ya elleri açık gitmişti. Tanrı'dan hiçbir şey saklamıyor, gizlemiyordu. Duasındaki sözlerde çünkü onların günahları, fesatları demiyor. Ama bizim günahlarımız diyor. Günahlarımız başımızdan aşkın, suçlarımız göklere ulaştı. Şimdi ise Tanrımız Rab bir an için bize acıdı diyor. Sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi, gözlerimizi aydınlattı, köleliğimizde bize yenilenme fırsatı sağladı. Ezra aslında şöyle diyordu. Tanrı tarafından bize birazcık inayet gösterildi. 70 yıllık tutsaklık dönemi sona ermişti. Tanrı bu halkın kendi topraklarına geri dönmelerine izin vermişti. Ama ne oluyordu? Bu insanlar topraklarına döndükleri halde sürgüne gitmezden önce dedelerinin yediği aynı haltı, aynı naneyi bu kez kendileri yiyorlardı. Zaten en başta yaptıkları bu pislikler nedeniyle sürgüne gitmişlerdi Babil'e. Ama şimdi bunu unuttular. Burada Ezra sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize dediği bir gruptan söz ediyor. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı. Burada geçen destek sözü kazık ya da çivi anlamına gelmektedir. Ve bu çivi Mesih'tir. Bunu daha önce de söylemiştim. Mesih ise benim kurtuluşum için çarmı üzerine çivilendi ve benim uğrumda canını verdi. Ben sonsuza kadar Tanrı'nın tahtının önünde çivileneyim. Oradan hiç ayrılmayayım diye Mesih yeryüzünde benim yerime kuru bir çarmı üzerine çivilendi. 9. ayette Ezra duasına devam ediyor. Köle olduğumuz halde Tanrımız bizi köle bırakmadı. Pers krallarının bize iyi davranmalarını sağladı. Tanrımızın tapınağını yeniden kurmak, yıkık yerleri onarmak için bize yenilenme fırsatı verdi. Yeruşalim'de ve Yahuda'da bize bir korunma duvarı verdi. Tanrı onlara ne kadar çok iyiliklerde bulunmuştu değil mi? Şimdi günahlarından tövbe ediyorlardı ve Tanrı da onları artık yavaş yavaş bereketleyecekti. Ey Tanrımız! Bundan başka ne diyebiliriz? Kulların peygamberler aracılığıyla verdiğin buyruklara uymadık. Şöyle demiştin, mülk edinmek için gitmekte olduğunuz ülke, orada yaşayan halkların iğrençlikleriyle kirlenmiştir. İğrençlikleri yüzünden ülke baştan başa onların çirkinlikleriyle doldu. Bunun için kızlarınızı onların oğullarına vermeyin. Onların kızlarını da oğullarınıza almayın. Hiçbir zaman onların esenliği ve iyiliği için çalışmayın. Öyle ki güç bulasınız, ülkenin iyi ürünlerini yiyesiniz ve ülkeyi sonsuza dek oğullarınıza miras bırakasınız. Başımıza gelenlere yaptığımız kötülükler ve büyük suçumuz neden oldu. Sen ey Tanrımız, bizi hak ettiğimizden daha az cezalandırdın ve bize sürgünden kurtulan böyle bir azınlık bıraktın. Ezra 9, 10-13 ayetler arası. Ezra ne diyor? Başımıza gelenlere yaptığımız kötülükler ve suçumuz neden oldu. Biz putperestliğe döndük. Putperestlerin iğrenç ilkelerini, iğrenç tapınma biçimlerini kendimize mal ettik. Biz de iğrençliğe girdik. Kötülük işledik, suç işledik ve bu nedenle bu ceza başımıza geldi diyor. Evet, Ezra, hak ettiğimiz cezaların hepsini çekmedik. İşlemiş olduğumuz günahların karşılığında almış olduğumuz cezalar çok daha fazla olmalıydı diyor. Yine Ezra diyor, buyruklarına karşı gelecek miyiz? Bu iğrençlikleri yapan halklarla evlilik bağıyla karışacak mıyız? Bunu yaparsak tek kişi sağ kalmamacasına yok edinceye dek bize öfkelenmeyecek misin? Ey İsrail'in Tanrısı Rab, sen adaletlisin. Bugün sürgünden kurtulan bir azınlık olarak bırakıldık. Senin önünde durmaya hakkımız olmadığı halde suçlarımızın içinde önünde duruyoruz. Ezra 9, 14-15 ayetler. Bu insanlar sadece ve sadece Tanrı'nın merhameti, günahların tövbesi, Mesih'in kefareti, kurtulmalığı ve Tanrı'nın inayeti aracılığıyla kurtulabilir ve yenilenebilirlerdi. Ezra'nın bu duası nedeniyle Tanrı bütün bu şeyleri onların yararı için yapacaktı. Orada bulunan Yahudilerin arta kalanları Tanrı'nın merhametinden, inayetinden yararlanabilmek için haykıra haykıra ağlayacaklardı. Bizler de bu duruma geldiğimiz anda Tanrı bize de evet, kulak verecek, bizi de işitecektir. Şimdi Ezra 10. bölüme geldik. Bu büyük dua toplantısından sonra Yahudiler arasında büyük bir ruhsal yenilenme, uyanış başladı. Ve her nerede ruhsal bir uyanış yaşanmışsa her zaman yenilikler de o yerde arka arkaya gelmiştir. Bir yerde gerçek ruhsal uyanış varsa bunu kanıtlamak için parmak işlerini incelemenize gerek olmaz. Çünkü ruhsal uyanış kendi kendisini çok açık ve etkili bir şekilde belli eder. Ağlayarak kendini Tanrı'nın tapınağının önünde yere atan Ezra dua edip günahlarını açıkladı. Bu arada erkek, kadın, çocuk, İsraillerden çok büyük bir topluluk Ezra'nın çevresine toplandı. Onlar da hıçkıra hıçkıra ağlıyordu diyor Ezra 10. bölüm 1. ayet. Büyük ağlayışlarla ağlayacakları bu dakikalarda halkın üzerine birden günahlarının getirmiş olduğu suçluluk duygusu gelivermişti. Bu duyguyla 7'den 70'e herkes günahlarına dövünüyor ve tövbe ediyordu. Bu onların kesinlikle ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Elam oğullarından Yehiyel oğlu Şekanya, Ezra'ya şöyle dedi. Çevremizdeki halklardan yabancı karılar aldığımız için Tanrımıza bağlı kalmadık. Buna karşın İsrail için hala umut var. Şekanya adlı bu adam, günahlarının farkına varan ve bunlardan tövbe etmek isteyen bu adamların sözcüsü durumundaydı. Ezra'nın yanına gelerek şöyle dedi. Tanrımıza karşı günah işledik. Bu samimi bir itiraftı, açıklamaydı. Sözlerini sürdürerek ülkede yaşayan uluslardan kendimize yabancı karılar, yani putperest karılar aldık dedi. Artık işledikleri günahları bir bir sayabilirlerdi. Değerli dostum, bu bizim için de işlemiş olduğumuz günahları açıkça söylemeli, ikrar etmeliyiz. Bu insanların yaptıkları şeyler Musa'nın şeriatına kesinlikle karşıydı. Evlilik gibi bu çok önemli konuda kutsal yazılara danışmamışlardı. Diğer bir deyişle kutsal kitap hükümlerinden uzaklaşmışlardı. Bundan böyle kendisini Tanrı'nın merhametine bırakarak şöyle dedi. Buna karşın İsrail için halen umut vardır. Senin ve Tanrımızın buyrukları karşısında titreyenlerin öğütleri uyarınca, bütün yabancı kadınları ve çocuklarını uzaklaştırmak için Tanrımızla şimdi bir antlaşma yapalım. Bu antlaşma yasaya uygun olsun diyor 3. ayette. Tanrı'nın buyrukları karşısında titreyen bu insanlar şimdi ikrarlarında bir araya gelmişlerdi. Yani artık kutsal yazıları sadece okumak ve çalışmakla kalmıyorlar ama aynı zamanda Tanrı sözünün yüreklerine yerleşmesine fırsat tanıyorlardı. Kendilerine günahları gösterildiğinde inkar etmeyip tövbe ettiler. Suçlarını örtmeye, bahaneler aramaya, bahaneler göstermeye, geçiştirmeye çalışmadılar. Gerçeği olduğu gibi görüp günahlı yollarından döndüler. Bunu Tanrı sözüne göre yaptılar. Haydi kalk, sorumluluk senin üzerinde. Biz seni destekleyeceğiz. Güçlü ol ve gerekeni yap. Bunun üzerine yerden kalkan Ezra, önde gelen Levili kahinlere ve öbür İsraillere söyleneni yapmaları için ant içtirdi. Hepsi ant içti. Sonra Ezra, Tanrı'nın tapınağının önünden ayrılıp Elyaşiv oğlu Yehohanna'nın odasına gitti. Orada gecelerken ne yemek yedi ne su içti. Sürgünden dönenler Tanrı'ya bağlı kalmadığı için yas tutuyordu diyor Ezra 10. bölüm 4-6 ayetler arasında. Tanrı'nın yasalarını çiğnemek çok ciddi bir olaydı. Büyük bir acı ve üzüntü duyarak Tanrı'nın önüne yaklaştılar. Her biri büyük pişmanlık, üzüntü ve acı içerisindeydi. Tanrı sözüne karşı gelinmişti ve şimdi 7'den 70'e herkes Rabbin önünde eğilerek tövbe etmeliydi. Evet dostum, ruhsal uyanış, ruhsal yenilenme buradan başlamalıdır. Önce Tanrı sözünün ışığında yürümeliyiz. Tanrı sözüne geldiğimiz zaman yüreğimizdeki günahların farkına varır, Tanrı'nın yüceliğinden yoksun olduğumuzu görürüz. Tanrı'nın yazmış olduğu sözleri hiçe saydığımızı anlarız. Ama günahlarımızı açıkça kabul ederek Rabbin önüne gelip bunlardan tövbe edersek, Rab bizi bağışlayacak, temizleyecek ve canlandırarak yenileyecektir. Bugün bizler kayıp bir dünyada Mesih'teki kurtuluşu vaaz etmekle uğraşmaktayız. Ben Tanrı'nın kaybolmuş bu dünyadan tövbe etmelerini istediğini zannetmiyorum. Tanrı dünyaya tüm insanlara şöyle sesleniyor. Rab İsa Mesih'e iman edin kurtulacaksınız. İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak geldiğiniz zaman bir şey daha olur. Selanik'teki imanlılar topluluğunda böyle olmuştu. İncil'den 1. Selanikliler 1:9'da Paulus şöyle diyor. Çünkü insanlar bizi ne kadar iyi karşıladığınızı kendiliklerinden söylüyorlar. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar. İşte işin püf noktası burada. Tanrı'ya dönmek putlardan dönmekten öncelikli olmalıydı. önce Tanrı'ya döneceklerdi. Tövbe imanın önüne geçemez. İman önce gelir ve bunu tövbe izler. Bu, geceden sonra gündüzün gelişi gibidir. İmandan sonra bir tövbe olmazsa, bu iman gerçek bir iman değildir. Böyle bir iman, insanı kurtaran iman olamaz. Tövbe, bugün kiliselerde yokluğu en başta gelen öğelerden bir tanesidir. Kutsal kitapta Tanrı'nın herhangi bir kiliseden tövbe etmelerini istediğini okudunuz mu? Vahiy kitabındaki 7 kiliseden sadece ikisinden tövbe etmelerini istemiştir. Tanrı burada kurtulmamış insanlara değil, imanlılara konuşuyordu. Bazı ülkelerde zırt pırt ulusal dua günü diye günler ilan edilmiş. Neymiş efendim? Bütün ulus olarak Tanrı'ya dua edeceklermiş. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ulusal dua günü de ne oluyormuş? Ezra, çevresindeki uluslar, Mısırlılar, Hititliler, Amon oğulları, Muablılar ve daha birçok putperest ulusları büyük bir dua toplantısına çağırmış mıydı? Hayır. Böyle bir şeyi aklının ucuna dahi getirmiş olamazdı. Gelin gerçekleri kabul edelim değerli dostum. Evet, gerçekleri kabul edelim. İçinde yaşadığımız dünya gerçekten tam olarak Tanrı yolunda yürümüyorlar. İsmen bir dini olabilir, birçok dinsel uygulamaları olabilir. Ama bunlar onun Tanrı yolunda, Tanrı'nın kurallarına uyarak yaşadığını göstermez. İnanlılar her zaman gerçekten azınlıkta kalmışlardır ve hiçbir zaman hiçbir ulus 7'den 70'e imanlı olmamıştır. Nüfus cüzdanlarında Hristiyan, Musevi ya da Budist diye yazılabilir ama şunu açıkça belirtelim. Yeryüzünde hiçbir ulus Hristiyan değildir ve olmamıştır. Hristiyan kültüründe yaşayan insanlar vardır ama hepsi Hristiyan değildir. Tanrı bugün ismen Hristiyanlara, Budistlere, Musevilere ve ya da Hindulara ne kadar din varsa bu dinlere inananların hepsine tek bir çağrıda bulunuyor. Bana gelin ve Mesih aracılığıyla kurtulun. Kendi kilisesine ise tövbe edin ve bana dönün diyor. Soğukluğu ve umursamazlığı bırakın ve bana dönün. Evet, bugün bizim ihtiyacımız ruhsal bir uyanış, yenilenmedir. Ama bu uyanış inanlılar arasında tövbe olmadıkça ortaya çıkmayacaktır. Ezra'nın günlerinde yaşayan Yahudiler umursamazlıklarından vazgeçip Tanrı'nın sözüne boyun eğmeyi seçtiler ve bunu sevinçle yaptılar. Ama bugün Hristiyan kilisesi her yerde umursamazlıklarla dopdoludur. Bugünkü kiliseler gerçek anlamda İncil'deki Tanrı sözündeki kurallara uymamaktadır. Doğruluk, sevgi, adalet ve barış tanrısal ahlak ilkelerinden uzaklaşmıştır. Özellikle Batı Hristiyan dünyasında. Bugün kiliselerin sorunu soğuk, kayıtsız, ilgisiz kilise üyeleriyle dolu olmasıdır. Belki de bunların çok büyük bir kesimi henüz kurtulmuş bile değildir. Eğer uyanış, yenilenme olursa bu kayıtsız kalabalığın ya Rabbin tarafına geçtiğini göreceksiniz ya da şeytanın tarafına. Bu ikisinden biri, üçüncü bir yol yoktur. Ya da bu ikisinin ortası yoktur. Ya Tanrı tarafındasın ya da şeytanın. Ya buğdaysın ya da saman. Mesih ise geldiği zaman buğdayı samandan, koyunları keçilerden ayırdığı gibi inanlıları da iman etmeyenlerden ayıracaktır. Ezra yürekten bir tövbeyle Rab'be sığındı ve diğerleri de onun gibi yaptılar. Sürgünden dönenlerin hepsinin Yeruşalim'de toplanması için Yahuda ve Yeruşalim'de bir duyuru yapıldı. Halkın önderlerinin ve ileri gelenlerinin kararı uyarınca 3 gün içerisinde gelmeyenin bütün malına el konulacak, kendisi de sürgünden dönenler topluluğundan atılacaktı. Ezra 10, 7 ve 8. ayetler. Burada kesin bir ayrılık sınırı koyuyorlardı. Kendileri Musa peygamberin verdiği yasa altındaydılar. Bu aynı şeyi bugün kiliselerde uygulayabileceğinizi hiç zannetmiyorum. Onlar buğdaylardan mümkün olduğu kadar çok samanı ayırmaya, uzaklaştırmaya girişmişlerdi. Babil tutsaklığından İsrail'e geri dönen bütün Yahudiler, İsrail topraklarının bütün bölgelerinden 3 gün içerisinde Yeruşalim'de bir araya geleceklerdi. Bu onların hepsine yöneltilen bir emir niteliğindeydi. Hepsi bir araya gelecek ve bu onlar için ruhsal yenilenme, tazelenme zamanı olacaktı ama arkasından tövbe etmeleri de gerekecekti. bütün bunlar kendi istedikleri şekilde yapılmadı diye ya da diğer herhangi başka bir itiraz nedeniyle gelmeyenler Yahudi cemaatinden uzaklaştırılacaklardı. Bugün kiliselerin gerçekliğinde güzel bir temizliğe ihtiyacı vardır. Örneğin tövbe etme ihtiyacı olup tövbe etmeyen, yıllarca kiliseye gidip geldiği halde yaşamını Rab'be vermemiş kişilerin arıtılması gerekmektedir. Yine ruhsal çobanlık yapabilecek diplomaları olup da yeniden doğuşu olmayan, daha henüz kendileri kurtulmamış papaz ve kahinler de kiliseden uzaklaştırılmaları gerekir. Acılık bugün bir fıçı suda kinin gibidir. Tüm suyu acı yapmak için birazcık atmanız yeterlidir. Hiç unutmam, çocukken bahçemizde her zaman bir tavuk kesildiği zaman annem dikkat edin safra kesesini yırtmayın diyordu. Eğer tavuğun safra kesesini yırtarsan tüm tavuğu mahvedersin. Haklıydı. Bu safra kesesinin patlaması tüm tavuğun etini işe yaramaz bir duruma gelmesine neden olurdu. Tanrı da bugün kilisesinde bu acılık kesesini söküp atmak istemektedir. Örneğin İncil'den İbraniler 12:15'te şu sözler yazılıdır. Dikkat edin ki kimse Tanrı'nın inayetinden yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Bir iki dedikoducu ve kendini bilmez anlayışsız birkaç şikayetçi kilisedeki ruhsal uyanışa, yenilenmeye büyük bir darbe vurabilir. Bu nedenle gayet dikkatli olunmalı, böyle kimselerin yıkıcılığına asla fırsat verilmemelidir. Bütün Yahudalı ve Benyaminli erkekler 3 gün içinde Yeruşalim'de toplandılar. 9. ayın 20. günü hepsi Tanrı'nın tapınağının önündeki alandaydı. Hem durumun öneminden hem de yağmurdan ötürü herkes titriyordu. Kahin Ezra kalkıp, "Siz Tanrı'ya bağlı kalmadınız," dedi. "Yabancı kadınlarla evlendiniz. İsrail'in suçuna suç kattınız. Şimdi atalarınızın Tanrısı Rab'be suçunuzu açıklayın. Onun isteğini yapın. Çevredeki halklardan ve yabancı kadınlardan ayrılın." Ezra 19-11 ayetler. Diğer bir deyişle sadece sözün işiticileri değil ama aynı zamanda sözün yani Tanrı sözünün uygulayıcıları da olun diyordu. Bugün birçokları kilisenin ihtiyacının biraz hareket olduğunu söylüyorlar ama kilisenin yani imanlılar topluluğunun asıl ihtiyacı temizliktir. Kilisede herkes günahını açıklamalı ve tövbe etmelidir. Birini sevmiyorsanız dahi gidip bunu Rabbin önüne götürmeli, bu günahınızdan tövbe etmelisiniz. Çünkü böyle yaparsanız eğer birbirinize karşı sevginiz olursa bütün insanlar bununla sizin öğrencilerim olduğunuzu bileceklerdir dedi İsa Mesih bağlılarına. Topluluk yüksek sesle şöyle karşılık verdi. Bütün söylediklerini yapacağız. 12. ayet. Ezra bu insanlara acı bir reçete sunmuştu. Bu insanlar sevdiği, birlikte yaşamaya alıştığı eşlerinden ayrılırlarken, eminim çok büyük duygusal anlar yaşıyorlardı. Dile kolay, diğer bir ulustan da olsa insanın eşini, çocuklarının annesi olan kadını geri göndermesi, ondan ayrılması hiç de kolay bir iş değildi. Neden? Çünkü bu insanlar putperestti ve putperestlikten kesin olarak ayrılması gerekliydi. Bütün halk bir araya toplandığında ilginçtir ki bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başladı. 13. ayette yalnız kalabalık çok, üstelik havada yağmurlu. Dışarıda duracak gücümüz kalmadı. Hem bu bir iki günde çözülecek iş değil çünkü bu konuda çok günah işledik diyor. Yağmur gelince herkes bir tarafa kaçmak istemişti. Ezra burada ne yaptığının tam bilincindeydi. Şöyle dedi, bu yağmurun altında özellikle kadınlar ve çocuklar yüzünden burada fazla kalmak istemiyoruz. En iyisi mi? Başka bir gün biz yeniden bir araya gelelim, bu işi o zaman hallederiz. Bütün topluluk adına önderlerimiz bu konuyla ilgilensin. Sonra kentlerimizde yabancı kadınla evli olan herkes, saptanan bir zamanda kentin ileri gelenleri ve yargıçlarıyla birlikte gelsin. Yeter ki Tanrımızın bu konudaki kızgın öfkesi üzerimizden kalksın. 14. ayet. Ezra her şeyin düzenli bir şekilde yapılmasını istiyordu. Onlar da böyle yaptılar. Bunlar karılarını kovacaklarına söz verdiler. İşledikleri suç için suç sunusu olarak sürüden bir koç sundular diyor 19. ayette. burada bir koçun kurban olarak sunulması halkın tek bir vücut olduğunu işaret ediyordu. Tanrı'nın önünde yaşamlarını düzene koyabilmek için bu insanlar el birliği yapmışlardı. Bu ayetten sonra yabancı karılarını boşamaya razı olan Yahudilerin listesi bulunmaktadır. Bunlar çetin bir anlaşmaya evet demişlerdi ve buna uymak zorundaydılar. Ezra kitabının son ayetine geldiğimizde şöyle okuyoruz. Bunların hepsi yabancı kadınlarla evlenmişti. Bazılarının bu kadınlardan çocukları da vardı. Bu ayet üzücü bir hikayeyi anlatıyor değil mi? Babaların günahlarını çocukları çekiyordu. Burada bu ayrılışın baştan sona nasıl olması gerektiğini görüyoruz. Ezra bu dönemde Tanrı tarafından kullanılan adamdı. En azından o dönemde yaşayan kuşak için Yahudilerin itibarını kurtaran birisiydi.